Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün netameli bir konuyu konuşacağız. Bana çok yabancı, çok aşina olmadığım bir konu. Ne kadar konuşabilirim bilmiyorum. Ama senin yardımınla konuşabileceğimi tahmin ediyorum. Öfke.
Hangi konu Serdar?
Öfke.
Sana aşina değil, etrafına aşina çünkü. Öfkelenen biri için öfke çıkmış oluyor ve diğerleri artık onunla ne yapacaksa yapıyor. O yüzden aşina değil sana. Tutmuyorsun ki hiç.
Ne zaman böyle bir şey söylesem diyorum ki Zeynep buna çakar yani böyle.
Ama tam pas veriyorsun.
Çok iyi değil mi?
Evet.
İyi ortalarım. Öfke deyince aklına ne gelir Zeynep?
Öfke bir duygu. Ama adı kötüye çıkmış bir duygu. Aslında sorunlu bir duygu değil yani. Adı çıkmış.
Öfke çünkü, şu anda kendini çok anlaşılmış hissediyor.
Bence de ve yatıştı. Zaten aslında en temel şey o öfkenin anlaşılmaya ihtiyacı var. Hmm. En derindeki öfkenin anlaşılan öfke yatışıyor. Ne demek istediği duyulan öfke yatışıyor. Hmm. Öfke o yüzden doğal hissedeceğimiz, bizi koruyan, sınırları çizmemizi sağlayan, bize haksızlık yapıldığında bizi uyaran bir duygu. Burada öfkeyle ne yaptığımız mesele oluyor. Bastıranlar var, içe atanlar var, dışa atanlar var, bir de kontrol edenler var. Biz burada öfkeyi kontrol etmeyi konuşacağız. Çünkü içe atma da bize zarar veriyor, dışa atma, yansıtma, açıkça yaşama diğerine zarar veriyor, ilişkileri bozuyor, ortamı bozuyor, diğerinde gerginlik ve baskı hissettiriyor, sürekli bir tedirginlik hali yaşatıyor. Ve ilişkisel bir suistimale neden oluyor. Ama bunu kontrol ederek sağlıklı yollarla ifade etmeyi başardığımızda diğer duygulardan bir farkı kalmayacak.
Ben de başlangıç olarak öfkenin ikincil bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak öfkenin altında başka birincil olan bir duygu var. Bu da genelde bize zayıf hissettiren, kırılgan hissettiren, güçsüz hissettiren bir duygu oluyor. Haksızlığa uğramışlık oluyor, incinmişlik oluyor, kalp kırıklığı oluyor, utanç oluyor, keder oluyor. Ama vücut oradan çıkabilmek için kendisine bir enerji kaynağı arıyor. Yani bunu itiraz edebilecek, sınır çizebilecek, hakkını savunabilecek. Çünkü öfke senin de söylediğin gibi çok sağlıklı bir duygu. Yani öfke olmazsa adalet arayışımız olmaz, öfke olmazsa sınır çizemeyiz, hakkımızı savunamayız. Ve bu güçsüz hissettiğimiz, kırılgan, kederli hissettiğimiz, yalnız hissettiğimiz, utanmış hissettiğimiz yerden çıkabilmenin bir yolu oluyor bazen. Uğradığımız haksızlığa itiraz edebilmemize, dur diyebilmemize yardımcı oluyor. O yüzden öfkeyi yönetebilmek için önce onun altındaki duyguya bakmak lazım. Yani ne beni öfkelendiriyor aslında? Bir başka duyguya bakmak gerek derim ben.
Evet. Çoğu zaman olabilir. Doğrudan birebir kızgınlık da hissediyor olabiliriz. Altında herhangi bir incinme duygusu olmadan da olabilir. Onu hissettikten sonra şeyler de karışıyor Serdar. Ne saldırganlık, ne öfke, düşmanlık. Hani düşmanlık öfke gibi değerlendirince de öfke kötü bir şeymiş, sorunluymuş gibi oluyor. Aslında evet, saldırganlığın altında da düşmanlığın altında da öfke duygusu var ama öfke bir duygu. Saldırganlık bunun davranış hali. Öfkeden de köken alan saldırganca davranır. Düşmanlık da bir tutum olarak tanımlanıyor. Düşmanca bir tutum. Hepsi birbiriyle tabii ki ilişki halinde. Bizim itiraz ettiğimiz, olmasın dediğimiz o düşmanlık ve saldırganlık. Ama bu öfke de olmasın denilen noktaya gelindiğinde, özellikle çocuk yetiştirirken öfkeye yer açılmadığında, o zaman o çocuk temel duygularından biri olan öfkeyi bastırmayı öğreniyor. Burada da aslında cinsiyet farklılığı da oluyor bizim kültürde. Kız çocuklarda öfkeyi bastırma, erkek çocuklarda aslan oğlum gibi aslında öfkeyi biraz fazla yüceltme hali de olmuş.
Çünkü öfke güçle ilişkilendiriliyor. Yani gücü olanın öfkelenmeye hakkı varmış gibi ya da öfkelenerek bu gücü elde etmek gibi, masaya yumruğunu vuranın söylediği olurmuş gibi ya da sesini yükseltenin istediği olurmuş gibi düşünülüyor. Ama söylediğin üzere o zaman bu öfke değil, bu bunun saldırganlığa dönüşmüş hali.
Evet, evet.
Burada bizi çıkmaza sokan şey bunun diğer ucunun boyun eğmek gibi yorumlanması ya da hakkımızın yenmesine müsaade etmek gibi, izin vermek gibi, alttan almak gibi, sinik olmak gibi yorumlanması. Ama öfkenin diğer tarafında ne var Zeynep?
Diğer ucunda mı? Hı. Sağlıklı noktasını söylüyorsun. Hı. Hı. Evet. Yani öfkenin sağlıklı halinde, belki de öyle de diyebiliriz. Kızgınlığı fark etmek, bunu ifade etmek, ilişkide biraz şu an konuşamayacağım, çok gerildim, bu söylediğin hoşuma gitmedi demek. Hani duygunun ifade edilmesi, fark edilmesi, ifade edilmesi var. Bu yaptığından hoşlanmadım demek. Ya yani benim mesela uzun yıllar öfkeyi hissetmedim ben. Hani bu bastırılmış öfke anlamına geliyor. Yani öfkeyi yaşayabilme hakkı geçmişte verilmediğinde, bu hani hissedilebilir bir şey olduğunu algılamadığını, buna yönelik bir inanç, olumsuz, tam tersi bir inanç geliştirdiğinde, İnsan kendine öfkeyi yaşama izni de vermiyor. Yani biraz boyun eğenler, kendimden bilerek söylüyorum, öfkeyi hissetmiyorlar bile. Hissedip de bastırma olmuyor bazen.
O zaman senin neyin öfkelendirdiğini anlamıyor musun? Yoksa bunu anlıyorsun ama karşılık mı veremiyorsun?
Yani öfkelenmemek için o kadar hafifletici sebepler buluyorsun ki öfkelenmiyorsun. Bence bu daha derinde, daha çok bastırılmış bir formu bunun yani. Öfkeyi hissetmeme.
Ben şöyle gözlemiştim ama sende, sen öfkelendiğin zaman geçmişte yüksek bir tonun olmuyordu ama temassız ve uzak biri oluyordun. Senin öfkeyi yaşama biçimin oydu. Daha donuk, daha yabancılaşan biri oluyordu. O zaman öfkeyi hissetmiyorsun denir mi senin için?
Bence aşama aşama. Yani benim söylediğim durum da gerçek, senin söylediğin durum da gerçek. Yani bir öfkeyi hissetmediğin bir dönem ve dolayısıyla hani tepki vermene gerek kalacak bir durum olmaması. Sonra biraz öfkeyi hissetmek ama bunu kaçınmacı bir şekilde karşıya yansıtmak. Bence ikisi de doğru. Çünkü evre evre biraz çıkmışım en azından. Yani biraz hissedebilir hale, bunu gösterebilir bir hale gelmişim.
Onun maliyeti var mı öfkeyi hissetmemenin? Senin hayatında oldu mu?
Maliyeti, hani gittikçe bundan, bu kabuktan çıkabildiğim için bence bunun bir zararı olmadı. Ama tabii daha böyle kendini ortaya koymaya engel oluyor olabilir. Çünkü öfke bir tarafıyla da kendimizi ortaya koymamıza, kendimizi ifade etmemize, bizim için ne fark eder ne fark etmez bunu dillendirmemize neden oluyor. Biraz bizi gölge olmaktan çıkarıyor. Öfkeyi hissetmemek o çekingenliği, daha kaçınganlığı beslemiş olabilir.
Gerçi geçmişimizde ben ikimizin yerine de ziyadesiyle öfkelendiğim için ikimizin yerine ben uzun yıllar öfkeli biri olarak yaşadım. Hala da böyle vardır, böyle kolay ateşlenen bir tarafım. Bu birincisi mizaçla ilişkili, benim özelimde konuşuyorum. Benim böyle bir dürtüsel, tepkisel tarafım var. Sadece öfkeyi değil, genel olarak duyguları çabuk, yoğun, yüksek, ani yaşıyorum. Ama bunun mizaçtan bağımsız, geçmişimle, hayatımla ilişkili kısımları da beni tetikleyen şeylerdi. Bu öfkeyi ne tetikliyor? Genel olarak beni haksızlık tetikliyordu. Duyulmamak, görülmemek, ciddiye alınmamak tetikliyordu. Ya da birinin bana meydan okuması beni tetikliyordu. Ama yine bunların bir kısmı yine dürtüsellikle ilgili. Bugün pek çok dürtüsel mizaca sahip insanla konuşsak, onlar da o meydan okumayı, eli kolu böyle hani meydan okuyan hareketleri, haksızlık duygusunu, adaletsizliği bir öfkelenme sebebi olarak yaşıyorlar. Bu öfkeyi eğer kontrol edeceksek bakılması gereken birinci nokta bence bu. Beni ne tetikliyor? Ne zaman kontrolü kaybediyorum? Şimdi öfkelendiğimiz zaman nabzımız yükseliyor. Vücudumuzu, bizi kendimize daha güçlü hissettirecek hormonlar sarıp sarmalıyor ki bir kaçma ya da bir savaşma durumuna hazırlanabilelim diye. Aslında bu vücudumuz için uyarıcı. ve geçmişte bu bizim için hayat kurtarıcıydı. Öfkelendik, eğer savaşacaksak, hakkımızı koruyacaksak daha güçlü olmaya ihtiyacımız vardı. Büyük kaslarımıza kan hücum ediyor. Vuracaksan güçlü vur, fırlatacaksan güçlü fırlat. Ya da kaçacaksan, koşacaksan, kovalayacaksan da hızlı koş, hızlı kaç diye. Şimdi bunlar ilk zamanlarda bizi korudu, hayatımızı da kurtardı. Ama artık bir sivil toplumda, bir medeni toplum koşulları içinde bunu regüle edebilmeyi, bunu yönetebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Buradan nabzımız yükselebilir ama beynimize bunu savaşmadan da, çatışmadan da, fiziksel temasa girmeden de yönetebilmeyi öğretmemiz gerekiyor yani.
Bu öfke dili olarak da büyürken de öğrendiğimiz de bir şey oluyor. Ebeveynlerimiz böyleyse, hani savaşarak ve çatışarak kendini ifade edilir. Problemler savaşmayla, mücadeleyle, işte kavgayla çözülürü gören, modelleyen bir çocukta onu bir seçenek olarak da görmüş oluyor. Dolayısıyla o kontrol, öfkesini kontrol edebilme öğrenilen bir beceri. Ama zihnimiz bunu kendiliğinden yapamıyor. Evet. O yüzden ona bir o dur düşün mekanizmasını yetişkinsek şimdi bizim çocuk büyütürken de büyüme süreçlerinde öğretmemiz gerekiyor. Evet.
Bir de öfke çoğunlukla cesaretle, kahramanlıkla karıştırılıyor yani ve bu bence dizilerde de sürekli pompalanan bir şey. Bütün iyi adamlar çok öfkeli oluyorlar. Öfkeli, yani. Evet. Böyle bir haksızlık olduğunda masayı deviriyor ya da diğerlerine zarar veriyor ve bu alkışlanan bir şey oluyor. Ama bence böyle bir alternatif dizi çekilse, ben çok isterim böyle çekmeyi, böyle tipler karikatürize edilse çok isterim yani. Ne yapıyorsun ya, 50 yaşına gelmişsin, masayı devirmek nedir Allah aşkına, otur oturduğun yerde diyen bir başka kahraman olsa yani. Eskiden filmlerde de olurdu mesela, Nubar Terziyan vardı, Hulusi Kentmen vardı, böyle öfkeli Jön'ün yanında onu sakinleştiren akil adam vardı mesela. Kadir Savun vardı. Ya bir dakika, bunu öyle yapmayalım, böyle yapalım diyen, giderek o adamlar da kayboldu. Tabii, yani evet. Meydan o masayı devirenlere, sesinin sonuna kadar bağıranlara kaldı. Ama bu bence biraz karikatürize bir durum. Biraz da merhamet edilesi bir durum. Eğer 40'larına 50'lerine geldiysen ve bu öfkeyi başka türlü yönetmeyi bilmiyorsan, diplomatik beceriler, kendini ayarlama becerisini öğrenmediysen bu bence gurur duyacağın bir şey değildir.
Evet. O karikatürize hali öfkeliler içinde vardı. Hani bizimkiler dizisinde katil vardı. Diğerleri çok...
Adı da katil mi zaten,
katildi,
değil mi?
Katildi, mülayim insanlardı. Diğerleri sakin, hani birbiriyle yatışık bir şekilde ilişki kuran kişilerdi. Karikatürize hali horozu vardı.
Horoz
o nadirdi yani.
Değil mi?
Ama şimdi dediğin gibi masaya yumruğunu vurma hali normal olması gereken gibi bir hale büründü. Dolayısıyla aslında bunları çocuklarımız, nesiller sadece anne babadan değil, içinde bulunduğu toplumdan, diziden, insanların birbirine, komşuların birbirine ilişki kurma biçiminden de öğreniyor. Ve maalesef ki kendini ortaya koyma, ifade etme dili haline geldiğinde öfke
meşrulaşmış oluyor.
Ve normalleşmiş oluyor. Evet.
Bir de çocuklar bunun alternatifini öğrenmeyince öfkelenmemenin ya da öfkeyi nezaketle yönetebilmenin yolunu da bilmiyorlar. Bu repertuar yok. Büyük kızımla bir deneyim yaşamıştık. Biz %100 haklı olduğumuz bir durumda ben nazik davranmıştım. Tamam demiştim diğer tarafa ama hakkımızı da almıştım. O durumdan sonra büyük kızım bana çok tepki gösterdi. Neden sert davranmadın? Neden işte haddini bildirmedin? Bize haksızlık etti. Dedim ki kızım bak, haksızken nezaket herkesin harcı yani. Mesele haklıyken nezaketini koruyabilmekte. Hakkımızı aldık mı? Evet. Karşımızdaki mahcup oldu mu? Evet. Bizim zararımızı karşılayacağını söyledim. Evet, daha ne hacet o zaman fazlasına yani. Çocuklar bunları gördüklerinde de ha bir dakika, o zaman mesele diğerine haddini bildirmek değil, diğerini paralamak değil, hakkını aldın, diğeri senden özür diliyor. Tamam, tokalaşabilirsin o zaman. Bunu da öğrenmeleri gerekiyor. Benim büyüdüğüm ortamda babam çok gözü kara bir adamdı. Ben onun kadar gözü kara bir adama rastlamadım daha yani. Bir şey olur, babamın bir bakışı vardı, gözünde bir şimşek çakardı yani, bir bakardı oraya, bizim yanımızda böyle bir fırtına gibi girerdi oraya, böyle bir alabora ederdi orayı, herkesi bir paralardı, sonra şöyle yapardı, sadece böyle film karakterleri gibi paçasını falan binin arabaya derdi. Biz zaten esas duruştayız yani. Hem böyle o kahramanlık bizim için hayranız. Babamın gözü karalığı, milleti paralayışı falan. Böyle arabaya da geçiyorsun. Çünkü fırtına sana da gelebilir yani. E şimdi böyle büyüdükten sonra böyle olmamak, ben uzun yıllar korkaklık diye düşündüm yani.
Gözü arabadan neden indiğini şu an anlıyorum yani.
Evet. Evet. 22 yaşında mıydın bunu yaptığımda?
22 yaşında bir ay kalmıştı. Nilay adamın sırtındaydı.
Ya. Bunlar benim için çok mahcubiyet verici anlar ama evet. Gerçekten o bu anlattığımız olayda da adamların elinde tornavida vardı yani. Ve ben onların yürüne böyle bir kahramanlıkla yürümüştüm. Ve onu gerçekten kahramanlık gibi hissediyordum. Evet. Şimdi bakıyorum ki gerçekten acemilik, nasıl yöneteceğini bilememe, yönetememe.
Modelin o olması yani.
Evet, evet. Cahillik. Evet. Baban öyle bir adamdı. O topraklarda büyüdü, öyle bir kültürde büyüdü. Onun büyüdüğü hayat böyleydi de. Ama sen artık o değilsin Serdar. Senin okuduğun okul, yaptığın iş, ailen, kızların, o küçük çocuklar oradalar yani. Nasıl bunu idrak edemezsin? Evet. Ama onlar çünkü bana nokta nokta nokta. Evet. Ya aması yok bunun yani. Evet. Haklı da olabilirsin. Evet. Bunun bir açıklaması olamaz yani. Hı-hı. Değil
evet.
mi?
Evet. Yani bir dediğimiz gibi haksızlığa ya da yapılan yanlışa tepki vermenin tek yolu olunca başka seçenek olmuyor. Hı. Zaten amigdala da senin için çalışıyor o anda. Tetiklenmeye hazır. Zaten dürtüsel yapı da var. O da tepki vermeye hazır. Yani çok uygun üçlü bir arada gibi olmuş oluyor. Şey sözü var ya, yumuşak atın çiftesi sert olur diye. Orada da mesela hani çok boyun eğen, alttan alan yapılar, kişiler kendini ifade etmeyi ancak öfkeyle başarıyorlar. Daha ortada dengede kendini ifade et seçenekleri olmadığı için susarım ama hani işte o noktaya geldiğinde de o iki çift lafı söylerim gibi. Yani kendimi ortaya koyarım, bir özgüvenmiş gibi. Aslında bir uçtan bir uca savrulma var. Hani öfkenin kontrolünde ne var? Boyun da eğme ama o öbür uca da, öfkeli uca da savrulma. Kendini ifade et, sınırlarını ifade et, alttan alma, yutma, sabretme. Yani hangi ruh dayanır ki sürekli sabretmeye, yutmaya, tamam bu da neyse demeye? Bir şekilde zaten o bir patlama haline dönmüş oldu.
Döner değil mi?
Evet.
Peki.
Evet.
Zaten burada konuştuğumuz şey boyun eğmek, hakkını yedirmek, sınırlarını korumamak değil. Öfke duygusal bir ihtiyaç. Ve temel duygularımızdan biri, 4-5 temel duygumuzdan bir tanesi öfke. Bu olmadan zaten kimyasal olarak mümkün değil, yaşayamayız. Bunun kabalığa, nezaketsizliğe, saldırganlığa dönmeden yönetilebilmesini konuşuyoruz burada.
Evet, evet, evet. Düşmanca, hayata karşı bir tutuma dönüyorsa o çok sıkıntılı.
Değil mi?
Düşmanca bir bakışa dönüyorsa
o hayata karşı bir duruş
hayata
oluyor,
karşı bir duruş olmuş oluyor. Ama her şeye öfkeli zaten.
Her şeye, herkese,
her duruma öfkeli. O zaman orada sağlıklı bir ruh sağlığından söz edilemez yani.
Evet. Ben bunun ilk sınanmasını İngiltere'de yaşamıştım. 25 yaşındaydım yurt dışına ilk çıktığımda. Belki daha önceki bölümlerde de anlatmışımdır. Artık bölümlerde de tekrara, aynı hikayelerin tekrarına düşebilirim. Dinleyenler affetsinler. Şimdi benim gittiğim kültürde masaya yumruğunu kim daha sert vuruyorsa onu dediği oluyordu. İngiltere'de haklıyım, bir şeyi talep ediyorum. Benim hakkım aslında o. Gidiyorum ve onlar beni o kadar nazik, o kadar gülümseyerek, o kadar kibarlıkla karşılıyorlardı ki Zeynep. I'm afraid, I can't do that diye böyle hani üzgünüm, keşke yapabilseydim. O kadar tatlılar, o kadar kibarlar, o kadar gülümsüyorlar. Beni ham humuşar olup kapının önüne koyuyorlardı. Ben kapının önüne çıktıktan sonra uyanıyordum yani, lan ya ben istediğimi alamadım, benim dediğim olmadı, ben haklıydım, onların istediği gibi oldu diye. Çünkü şeyi bilmiyorum, ben çok yüksek gidiyorum ya, diğeri böyle yapınca ne yapacağım, nasıl karşılık vereceğimi bilemiyordum, kayboluyordum orada dediğin gibi yani. Yavaş yavaş öğrendim, onlar söyledikçe ben başka bir argümanla, ama argüman üretebilmen için, bir karşılık verebilmen için kafanın ön tarafının çalışıyor olması lazım. Ama öfkeyi beynin arka tarafında yaşıyorsun. Bu senin ilkel tarafın. Ve böyle coştuğunda nereyi durduruyor? beynin ön tarafını durduruyor. Ama orada karşılık verebilmeni, argüman üretebilmeni, hakkını savunabilmeni, bir dakika yanlış anladınız beni, ben öyle değil, böyle istiyorum, bahsettiğim şey bu diyebilmeni sağlayan şey beynin ön tarafı. Ama beynin burada alev alev yanarken neresi duruyor? Beynin ön tarafı duruyor. İşte o zaman haklılığını öfkene kurban ediyorsun. O yüzden eskiler diyorlar ki öfke gelince akıl baştan gidermiş diye. Adamlar muhtemelen o zaman beynin nörokimyasını bilmiyorlardı ama bir de gözün aklın gördüğü bir şey var. Aklın gittiğini görüyor yani. Ve sen haklısın ve o kadar öfkeleniyorsun ki bir süre sonra haksız duruma düşüyorsun ve haklılığını öfkene kurban ediyorsun. Çok yazık değil mi?
Evet, evet. Öfkenin kökenlerini biraz söyledik aslında. Yani dürtüsel bir yapımız varsa öfkeli olabiliriz. O bizim tepkisel duyguları yoğun yaşamamıza neden olabilir. Kırıldıysak, incindiysek bu öfkeye neden olabilir. Değersizlik hissi öfkeye neden olabilir. Yani değersizlik hissiyle değersiz hissetmiş gibi davranmak yerine ikincil duygu olarak öfkeyi sergiliyor olabiliriz. Hı. Başka öfkeli bir ortamda büyüdüysek model almış olabiliriz. Bizim için bir iletişim dili haline gelmiş olabilir öfke.
Ya da ancak öfkelendiğimizde birileri bizim sınırlarımıza saygı duymuştur.
Evet, evet. Yani sesi çok çıkarmak gerekmiştir ve o da kalıcı hale gelmiştir. Başka aklıma neden...
Son dönemde umutsuz çocuklar çok öfkeli oluyorlar. Öfkeli, evet. Kaybedecek bir şeyim yok.
Yok, doğru. Hayat engellenme.
Engellenme.
Hayallerin yerine gelmemesi. Hani çabalıyor ama bir sürü yolunda gitmeyen koşullar nedeniyle kendini gerçekleştirememe. Mutsuzluk, bir derin bir mutsuzluğu varsa kişinin, bu yüksek bir öfkeye neden olabiliyor. Evet. Kendi potansiyelini gerçekleştirememe hali.
Evet. Geçmişte ben acıktığımda da böyle gergin, öfkeli oluyordum. Sen bana şeyi söylüyordun. Serdar, öfkeli değilsin. Açsın sadece. Aç biri gibi davran. Evet. Öfkeli biri gibi davranma diye. Evet. Gerçi ben bunları böyle anlatıyorum. Sen böyle sanki beni böyle işte idare etmişsin. Senin idarenle bugünlere gelmişiz gibi bir durum oluyor. Geçen biri de yazmış zaten. Yani Florence Nightingale kısmında da Zeynep Hanım bayağı bir Florence Nightingale'lik yapmış gibi diye bakım veren olmuş diye. Ama öyle değil. Bunu da anlatmak lazım yani başka bölümlerde.
Biraz öyle.
Biraz öyle, biraz değil.
Birincik öyle.
Ama orada senin de söylediğin gibi mutsuzsan mutsuz gibi yaşa. Umutsuzsan umutsuz gibi yaşa. Çünkü mutsuz olduğun zaman öfkelenmek mutsuzluk kaynağının da telafisine yardımcı olmuyor. Ve bu öfkeliyken hani bunu yapmak, öfkelendiğimizde umutsuzken, mutsuzken öfkeye savrulmak, susamışken deniz suyu içmeye benziyor. Ama bak, deniz suyu içmek susuzluğunu gidermeyecek. Umutsuzluğunu umutsuzluk olarak yaşarsan daha mutlu biri olmanın yollarını bulabileceksin. Hı. Ama bu zorlandığın, incindiğin, utanç duyduğun, kalbinin kırıldığı, hayal kırıklığı hissettiğin bir duyguyu hemen öfkeye tahvil edersen aslında o duygusal ihtiyaçlarını da karşılayamıyorsun. Evet. Öfke bunun yolu değil yani. Evet. Bunun için öfkelenme diyoruz. Yoksa öfkelenmek kötüdür, kabadır, nazik insanlar öfkelenmez diye bir şey değil. Hayır, ihtiyacın giderilmiyor yani öfkelendiğin zaman.
Her yaşadığın şey öfke olmayabilir yani, değil mi? Evet. Öfkenin fizyolojik bir kısmı da var. Gerçekten aç olduğumuzda, uykusuz olduğumuzda daha gerilime eğilimli de olabiliyoruz. Hmm. Orada öfkeli miyim, uykusuz muyum ayrımına varmak bile rahatlatıcı olabilir. Hastayken öfkeye daha eğilimli olabiliyoruz. O çok saçma sapan biçimde, hani ben de oluyorum. Hepimiz oluyoruz o gerilime eğilimli. Duyguları herhalde yoğun yaşadığımız için ve ilgiye ve şefkate daha çok ihtiyaç duyduğumuz için bunu doğrudan göstermek geçmiş öğrenmeler nedeniyle zorlayıcı olabiliyor. Belki ilgiye ve şefkate ihtiyacım var demiyoruz da hasta ve gergin geziyoruz evde. Hani öyle durumlarda şu an hasta olduğum için aslında ilgiye ve şefkate ihtiyacım var diye ihtiyacı görmek de her şeyi öfke gibi etiketlemenin önüne geçebilir. Evet.
Bir de Zeynep, adalete duyulan inancın sarsılması da insanları öfkeli bir hale getiriyor. Tabii, yani. Tabii. Çünkü adalet mekanizmasına güven sarsıldığında herkes kendi hakkının arayışına giriyor. Bunu trafikte de yapabilir, toplumsal işleyişte de yapabilir, bürokraside de yapabilir. Ya biri benim hakkımı savunmayacaksa, burada bir düzen yoksa, kural yoksa bunu hissettiği zaman da insanlar diyorlar ki ha ben ancak sesimi çıkarırsam, ben böyle kavgacı olursam, savaşa girersem bunu elde edebilirim diye bir şey var. Durum var ve bu da bence bana şey geliyor. Anlaşılır geliyor, evet, yani. Evet. Adalete hepimizin ihtiyacı var. Var, evet. Her durumda, her
düzende. Öfke bizi yönetmezse o durumda o sağlıklı bir öfke. Değil mi? Sınırları, evet, ve hakları, adalet arayışından vazgeçmemek için o öfkeye ihtiyacımız var. Yani ne kadarına var sağlıklı olan, bizi yönetmediğinde, sıçramadığında, ilişkiler bozulmadığında, hani bizi mutsuz, karamsar, gergin biri haline getirmediğinde öfke çok işlevsel olabilir. O bizi, tamam, canlılık verir yani.
Evet. Ama herhalde bu kadar şeyin özünde, bak, umutsuz da olabilirsin, incinmiş de olabilirsin, hayal kırıklığına da uğramış olabilirsin, adaletsizliğe de maruz kalabilirsin. Bunların hepsi hayatın içinde var. %100 haklı da olabilirsin bütün bunlarda. Söylediğimiz şey, öfkenin aklını alt etmesine izin verme. Öfkenin hakkını savunmasına engel olmasına izin verme. Öfkenin seni haklıyken haksız duruma getirmesine izin verme. Öfke senin dostun, senin ayağa kalkmanı sağlayacak, senin sınır çizmeni, senin duvar örmeni sağlayacak. Ama öfke bir böyle rüzgar, sen orada yelkenini doğru yönetirsen o gemi yürür. Ama sen o öfkeyi böyle doğru yönetemezsen senin teknen de gemin de alabora olur yani.
Evet.
Değil mi?
Çok gözümün önüne bir kare verdi. Salıverin küçük enişteyi. Salmayacağız yani. Neydi? Bırakın küçük enişteyi. Salıverin gitsin. Yani küçük enişteyi bir sakinleştirmek gerekiyor. Dur, tamam, duydum seni diye sakinleştirip meseleyi ona çözdürmeyeceğiz. Meseleyi biz çözeceğiz. Yani.
Vallahi bu arada da ne güzel söyledin o. Ekranlardaki öfkeli tip nereden nereye geldi yani. O küçük enişte nasıl karikatürizeydi diye. Evet. Ailenin en küçüğüydü, en zayıfıydı, en çok dayak yeniydi ama en kontrolsüz de oydu. Şimdi öyle tipler jön oldular yani. Değil mi?
Evet. Kimse o yapı, o karakter jön oldu.
Jön oldu yani. Evet. Peki. Toparlayalım mı?
Evet. Biraz ne yapalım yani? Nasıl baş edelimle? Birkaç cümle söyleyelim. Olur. Toparlayalım istersen. Yani o andaki duygunun çeşitliliğine bakmak lazım. Duygu listeleri yardımcı olabilir. Hı hı. Öfkeli misin? Karnın mı aç? Uykusuz musun? Yoksa üzgün müsün? Değersiz mi hissediyorsun? Yoksa orada görülmedin mi? Kaygı mı yaşıyorsun? Hani öfke ve ona eşlik eden diğer duyguları görmek, ayırt etmek açısından faydalı olabilir. Adının doğru konulduğu durumlarda zaten yönetmekte başlamış olacak. Bir de öfke bir enerji, bir duygu. O enerji de pek çok yolla atılır. Fiziksel hareketlilik, yoga, meditasyon, yürüyüş, herhangi bir sporla ilgilenmek o enerjinin, duygusal enerjinin atılmasını sağlar. Üçüncüsü, öfkeye eğilimli bir tarafınız varsa onun farkında olmak ve işte o küçük enişteyi hep kolunuzun altında tutmak, onunla temasta olmak. Böyle de diyelim ki üzerine güldüğümüz şeyi baş etmemiz daha kolay olur.
Ya bu arada ben de tam küçük enişte modeliyim ya. 1.69 ama bu arada o bahsettiğin kavgada böyle 1.90'lık falan bir trafik polisi beni kucaklayıp paket gibi götürmüştü yani. Ben ters dönmüş hamam böceği gibi dönüyorum, bırak beni
ben
diye
ama. Ben ayaklarını sallandığını gözümün önünde yani.
Polis ama hiç oralı değil. Baba yiğit bir adamdı yani. Beni öyle paket gibi götürdü ki. Yani benim iyiliğim için yaptı ama çok rencide edici.
Neyse, rencide olmuş ama sağlıklısın Serdar.
Evet, rencide olmuş ama dayak yemedik yani orada. Evet. Çünkü kamyonet dolu adam vardı yani. Mekan değişikliği gelebilir. Bir atmosferi değiştirmek. Dini inançlarımız da bizi yatıştırıcı olabilir. Yani semavi dinlerde de bu vardır yani. Diğer türlü inançlarda da, semavi olmayan dinlerde de bu vardır. Öfkeyle mücadele biraz kutsallıkta atfedilen bir şeydir. Yani o öfkeyi yenebilmek, öfkene hakim olabilmek, şeyde de vardır, böyle menkıbelerde de vardır. kendi öfkesiyle birine zarar vermemek mesela. İnancım gereği bunu yapmıyorum diyebilmek de büyük bir beceri olarak sunulur. Ya da mesela İslam'da şey vardır, abdest almak. Ayaktaysan kalk, kalkıyorsan oturuyorsan kalk, ayaktaysan otur, bir abdest al, namaz kıl. Diğer dinlerde de eminim benzer şeyler vardır. Burada bir zihni yatıştırabilmek hem gündelik yaşamda istenen hem de uhrevi anlamda bir vazifedir inananlar için. Bak bunu yönetmen beklenir diye bir şey vardır yani.
Evet, güzel. Öfkelendiren şeyleri yazabiliriz belki. Farkındalığımız artarsa, yani o öfkenin geldiği noktayı ne kadar erken yakalarsak bunun bir saldırganlığa dönmesine engel olabiliriz. Şu yoğun öfkeli tepkilere yazmak iyi bir yol olabilir. Çayı kahveyi azaltabilirler. 3 gündür pamuk gibi. Gerçekten hem bitki çayı artıyor ister istemez çayın kahvenin yerini bitki çayları doldurduğum için. Gerçekten zihnimde bir rahatlama hissediyorum.
Yok, o çayla kahveyle ilgili sen hep pamuktun.
Ah, mersin.
Hep pamuktun. Bir de çocuklara da öfkeyi doğru anlatmak gerek. Öfkelenmelerine müsaade edebiliriz çocuklarımızın. Hatta bunu destekleyebiliriz, öfke ifadesini. Evet. Ama öfkelendiğinde kabalaşmasına, öfkelendiğinde saldırganlaşmasına sınır çizmek gerekir. Davranışlarını kontrol etmeyi öğretmemiz gerekir. Öfkeliyse bu öfkeyi bizimle konuşabilmeli. Öfkelendiğinde çocuk yalnız bırakılmamalı, odasına gönderilmemeli, bastırılmaya çalışmamalı. Daha yüksek bir öfkeyle sindirilmemeli. O öfkesini ifade edebilmeyi öğrenir. Sağlıklı öfkeyi çocukluğunda ifade edebilmeyi öğrenen çocuk yetişkin olduğunda da birilerini incitmeden öfkesini yaşayabilmeyi de öğrenir.
Evet. Özellikle çok güzel söyledin, ilk 6 yıl bunun için önemli.
Evet.
O ilk 6 yaşa kadar çocuk hem hissettiği duygunun adını koymayı öğrenmeli hem de bunu ifade edebilmeyi öğrenmeli. Mesela 2-3 yaşında çocuk vuruyor ama ebeveyn tepki vermiyor ona. Sınır koymuyor, hani vurmak yok demiyor. Dolayısıyla öfke ifadesi öğretme fırsatı kaçmış oluyor. Yani.
Doğru ifadesini öğretmek lazım çocuğa, değil mi?
Evet.
Peki. Bugün öfkeyi konuştuk. Genel olarak konuştuğumuz çerçeve benim anladığım kadarıyla Zeynep'in anlattıklarından da öfke genelde ikincil duygudur. Bunun altındakileri bulmak gerekir ama öfkelenmek de sağlıksız bir durum değildir. Asıl olan öfkeyi nasıl yönettiğimizdir. Öfke ile saldırganlığın arasındaki farkları bulabilmektir. Kabalaşmadan, diğerine zarar vermeden kendi hakkımızı savunabilmek herhalde öfkemizi doğru ifade edebilmenin özü.
Evet.
Evet. Kanalımızdaki videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Binlerce insan izliyor ama yalnızca 1000 kişi beğeniyor. Bunun sebebini henüz anlayabilmiş değilim. Arkadaşlar, o parmağınız beğen butonuna lütfen dokunsun. Beni öfkelendirmeyin diyormuşum. elinize bir aile meselesinin sırtından, çevrenizdekilerin, yörenizdekilerin, ailenizin sırtından eksik etmeyin. Hep beraber iyileşelim, hep beraber öfkemizi kontrol edelim. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu hafta öfkeyle olan ilişkinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Kiminizin yakın bir ilişkisi var, kimimiz mesafeliyiz. Çok mesafeli olanlar öfkeye yer açabilirler, hissetmek adına yer açabilirler. Çok yakın ilişki halinde olanlar da öfkeyle aralarına biraz mesafe koyabilirler. Bunu fark etmek, bunun üzerine düşünmek, bu ilişkiye yakın ya da uzak ilişkinin kökenlerini çocukluğunuza, geçmişinize, büyüdüğünüz ortama bakarak anlamak öfkeyle yeni bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.